Atilla Güner ve Akşam Postası. Hafta içi her akşam.
Akşam Postası'ndan hepinize iyi akşamlar. Evet efendim, bu akşam 750. programımızla karşınızdayız. Tabii küçük bir rakam gibi de gelebilir ama o izin günler ve tatil günleri dışında 750 gün burada 1,5 saat sizlere Türkiye'den, dünyadan karınca kararınca olup bitenleri aktarmaya çalıştık Cengiz Erdil'le birlikte. Evet, 2011'in Ekim ayıydı. Heyecanla geldik ve bugüne kadar taşıdık burada bayrağı. Basitti yaptığımız iş, kendi bildiğimiz işi yapıyorduk, yayıncılık yapıyorduk ve her kesime mikrofon uzattık. Oranın televizyonu, buranın radyosu, şuranın bilim gazetesi değil, herkesin bilgi alma amaçlı tuşa dokunduğunda ne oldu sorusuna yanıt alacağı bir platform oluşturmak istedik. Umarız bunda başarılı olmuşuzdur. Evet, gelelim dünyanın, yine Türkiye'nin o çok haberli gündemine. Efendim, biliyorsunuz dün Tunus'ta o müzede, parlamentonun yanı başında kan kusmuştu terör. Yine bir İslam ülkesinde, yine Müslüman bir ülkede, bu kez Yemen'de. Yine binlerce, yüzyıllarca yıldır süren o mezhep kavgaları nedeniyle kan akıtıldı. Evet, Yemen'de Şiilerin kontrolünde bulunan o Sana'da iki Şiilerin kullandığı camide intihar saldırısı gerçekleştirildi. 150'ye yakın can kaybı var. Felaket bir tablo. Cuma namazı için gidenlere, yine kendilerine İslamcı diyen başka grubun kurduğu bir tuzak bu. Dehşet. Bunu anlamaya çalışacağız. Yarın Nevruz, bugün ayın 20'si, Diyarbakır'da olacak. Orada biliyorsunuz son dönemde Kürt siyasal hayatında en önemli yönü Nevruz'un barış mesajlarının konuşulması. Yani o 30 yıllık çatışma ortamı bitecek diye 2013'te silahlara artık yer yok demişti Öcalan. 2014'te de bir adım ileri gitti. Şimdi 2015'te ne olacak? Diyarbakır ona hazır. Enteresan tabii, Milliyetçi Hareket Partisi de Ankara'da kongresini topluyor. Orada da yani Türk dünyasının kutladığı Nevruz bir denge sağlamak açısından düşünülmüş. Orada olacak ve MHP 7 Haziran'a buradan çıkan iradeyle devam edecek. Evet, arkasından çok enteresan notları ileteceğiz size. Uğur Kurt'un öldürülmesiyle ilgili davada polis geldi, ifadesini verdi. Keşke kendimi öldürseydim, ben başka yere ateş ettim dedi. Ayrıntılara bakacağız. Hayali ihracat 80'li yıllarda çok revaçtaydı ve büyük operasyonlar oluyordu. Mali Şube Müdürlüğü şimdi yine büyük şirketlere hayali ihracat operasyonu yaptı. Sultanbeyli'nde, İstanbul'da tapusuzdu pek çok gayrimenkul, sahiplik sorunu vardı. Bir yasayla, torba yasada bir maddeyle oraya müthiş bir istisna tanındı. Ama diğer bölgelerde de benzer durumlar var. Eğer Anayasa Mahkemesi'ne gidilirse herkese bu hak verilebilir mi? Bunu Profesör Gürsel Öngören'e soracağız. İstanbul Lale Bayramı'na hazırlanıyor. Milyonlarca lale kenti süsleyecek. İşte Cengiz Erdil bunun kaynağına ulaştı. Silivri'de, Seymen Köyü'nde bu nasıl üretiliyor? Milyonlarca lale nasıl geliyor, ona bakacak. Bir de denizcilerin dünyasına gidecek. Biz manşetle hemen başlayalım.
Türkiye ve dünya, ekonomi ve siyaset. Öne çıkanlar, konuşulanlar. Bütünün parçaları, olup bitenlerin perde arkası. Haber almak herkesin hakkı. Sorulara yanıt arayan habercilik. Atilla Güner'le Akşam Postası. Hafta içi her akşam saat 17.30'da, tekrarı 24'te. Tekrarı. Manşet.
Evet, Yemen'de üçe bölünmüş o Yemen'de kardeş kavgası, aynı inanca sahip insanların birbirine katletmesine az sonra geleceğiz. Hakikaten inanılır gibi değil. Sana'nın kontrolünü ele geçirmişti Şii kökenli o güç. Ama Sünni aşiretler El-Kaide, bunlar kavga ediyorlardı Husilerle. El-Kaide bir bölümüne hakim ülkenin, eski Sünni aşiretler bir bölümünde Sana'nın kuzeydeki bölgede de İran destekli Şii kabileler, Husiler var. İşte böyle Husilerin gittiği bir camiye cuma namazında canlı bombalar geldiler ve 350 yaralı var, 140'a yakın ölü var. Onlara az sonra bakacağız. Türkiye'nin gündeminde de Nevruz var. Nevruz öncesi Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar var. Her yönüyle ilginç bir gündem oldu hakikaten. Çünkü 2 yıl önce 2013 Nevruz'unda o mesaj önemliydi. Silahlara ihtiyaç yok Öcalan'ın. 2014 ve 2015 artık silahların ortadan kalkmasına dönük adım bekliyor iktidar. İmralı'da izleme heyeti oluşturulması yönünde talepleri vardı. Ona ilişkin haberler günlerdir yayınlanıyor. Ama Erdoğan seyahate çıkarken, Ukrayna'ya giderken bir soru üzerine, aynı MİT müsteşarının istifasına nasıl içime sinmiyor istemedim dediyse, buna da niye gerek var, kimleri tatmin edecek bu, olmaz böyle bir şey, roman mı yazdıracaksınız diye kızdı. Yani Hasan Cemal'in oraya giderek yazdığı notları mı kastetti bilmiyorum ama böyle bir durum. Evet, bu konuda son durumu sizlere aktarmaya çalışacağız. Önce Erdoğan'ın bu konuda yaptığı açıklamayı dinleyelim, hemen konuğumuzla yorumlayacağız.
Doğrusu benim bir haberim yok ve şunu da çok açık net söyleyeyim, bu olaya da ben olumlu bakmıyorum. Çünkü başbakanlığım döneminde de akil insanlar içerisinden bir grubun gitmesini nasıl bakarsınız, nasıl değerlendirirsiniz dedikleri zaman bunları doğru bulmadığımı, böyle bir şey düşünmediğimizi o zaman da söylemiştim. Aynı şeyi şimdi de söylüyorum. Bunlar doğru şeyler değil. Yani bu konuda işin başından itibaren her ülkede olduğu gibi biliyorsunuz istihbarat teşkilatları bu işin birinci derecede süreci yönetenleridir. Onlarla bu işler yürür. Kaldı ki burada bizler ta o dönemde malum temsilcileri konumunda olan siyasi partiden 3 elemanı buraya gönderdik. Yine biz gönderdik. Hükümet olarak gönderdik. Bunları da gizlemeye gerek yok. Ama bu sayının 3'ten 5'e çıkması, 7'ye çıkması, 10'a çıkması, 15'e çıkması veya ayrı bir grubun oraya gönderilmesi, bunlar neyi değiştirecek ki? Yani birilerini tatmin için bu işler yapılmaz.
Evet, bu konuda hemen değerli yorumlarını alacağız. İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici Bey hattımızda. Merhaba, hoş geldiniz Sayın Bilici.
Hoş bulduk, iyi yayınlar, iyi çalışmalar.
Sağ olun. Evet, bu sürpriz bir gelişme gibi kaydediliyor. Ne diyorsunuz, bu açıklamaların arkasında yatan nedir acaba? Yani ne öngörüyorsunuz?
Yani doğrusu biz de anlamış değiliz. Yani Cumhurbaşkanı bu ülkede ciddi anlamda sıkıntılı konuşmalarıyla, söylemleriyle, tutumuyla, yani bir önce söyledi, bir gün sonra tutmadığı, yani çözüm sürecine ilişkin yapmış olduğu açıklamalar son derece kaygı verici. Yani şimdi izleme kurulunun oluşmasına karşıyız, bilmem neyin oluşmasına karşıyız, bilmem ne. Yani bunlar çok şeyler, Kürt sorunu yoktur çıkışı. Hani bunlar sürece hizmet etmez, sürecin ruhuna da aykırıdır.
Evet.
Yani kabul etmeyeceğimiz ve sağlıklı bulmadığımız açıklamalardır. Yani yapılacak şey bellidir. Dünyanın her yerinde bu tür sorunlar çözülürken, eğer sorun varsa, ki Tayyip Cumhurbaşkanı sorun yoktur diyor. Sorun varsa sorunun usulüne, çözümün usulüne göre yapılması lazım. İzleme komisyonları da oluşması gerekir, izlenmesi gerekir. Sürece uygun atılması gereken adımların bir an önce atılması için ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Ve bu şekilde gitmeli. Yani doğrusu Cumhurbaşkanı söylemleri büyük bir talihsizlik ve kabul edilebilir şeyler değildir bunlar.
Peki hangi kesim mesela destekleyebilir bunu? Bu yani Cumhurbaşkanı başkanlık hedefini ortaya koydu. Yok, belki de hani 7 Haziran'da 400 milletvekili getirecek bir çıkış olabilir mi? Yani seçenek
yani
olarak.
Yani birçok tehlikeli çıkışlar o yapıyor. Yani 400 milletvekili de almak demek bu çok tehlikeli bir çıkıştır. Tehlikeli bir yaklaşımdır. Yani bu birçok partinin baraj altına bırakmasına nedendir. Evet. Dolayısıyla bu hani sanki bu tür şeyler planlanmış mı acaba? Yani 400 milletvekili neye göre alacaksınız? HDP'yi de baraj altına bırakırsanız alamazsınız. Ancak MHP'yi de baraj altında bırakıp alabilirsiniz 400 milletvekili.
Yani öyle bir ihtimal de yok zaten. Milliyetçi oyların oraya gittiği söyleniyor.
Yani mümkün değil. Şimdi 400 milletvekili neye göre çıkaracaksın? %75 oy mu alacaksın bu ülkede? Evet. Bu insan hakları politikalarınızla, ekonomi politikalarınızla, sosyal politikalarınızla mı bu %75 oy alacaksın? Bu diktatörlüktür yani. Dolayısıyla hani bu neyi amaçladı, ne yaptı, ne yapmak istediğin doğrusu bizleri de bir anlamda kaygılandı.
Siz şu anda Diyarbakır'da mısınız? Yani orada nasıl nasıl bir yankı buldu? Orada görüşüyor musunuz insanlar? Ne diyor?
Yani artık insanlar nasıl bakacağını, nasıl yaklaşacağını doğrusu şaşırmış durumda. Yani bir güven yok çözüm sürecine. Karşı bir güvensizlik söz konusudur. Onu belirteyim. Çünkü yapılan, atılan adımlar, söylenen sözler, yapılması gereken şeyle yapılmaması. Bir güvensizlik var. Umarım bu şey olur. Umarım bu atılması gereken, yapılması gereken şeyler yapılmaya başlanır da bir güven gelir. Yani şu anda bir güvensizlik söz konusu yani.
Anladım. Peki umarız inişli çıkışlı bu evet. Çözüm sürecinde bir intikaya yol açmaz. Yarınki mesaj belki her şeyin yeniden değişmesine yol açacaktır. Sayın Raci evet. Bilici çok teşekkür ediyoruz efendim.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Evet, şimdi muhalefet ne dedi peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çıkışına? Hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden Levent Gök var, hem de Oktay Vural Milliyetçi Hareket Partisi'nden, onlara kulak verelim.
Bu sürecin gerek Cumhurbaşkanı, gerekse hükümet ve gerekse taraflar bakımından son derece gayri ciddi bir ortamda götürüldüğünü bizlere işaret etmektedir.
Erdoğan kendisi verilemediği için belki rahatsız ama zaten kendisinin akil adamlarından oluşuyor. Böyle bir şeyden benim haberim yok, bu olaylara olumlu bakmıyorum demiş. Diyor ki izleme heyeti yeni bir roman mı yazacak? Belli ki bundan önce akil adamlar roman yazmışlar zaten. Şimdi izleme heyeti olacakmış olmayacak. Ne izleyecekmiş bunları? Akil adamlar ne yaptı ki, bunlar ne olacak? Ne yaptığını bilmeyen, nereye getirildiği bilinmeyen bir çözüm süreci olduğunu, bir trajikomik bir olayla karşı karşıyayız.
Evet, muhalefetin değerlendirmesi de böyle. Efendim, tekrar değerli bir isme danışacağız. Nedir, ne değildir, konuştuklarımızın anlamı ne? Güneydoğu Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Sayın Şah İsmail Bedirhanoğlu hattımızda. Merhaba efendim, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler. Evet, az önce Raci Bey'le de konuştuk, Raci Bilici ile. Cumhurbaşkanının o yurt dışına çıkarken çok enteresan konuları gündeme getirmesi gündemi de değiştiriyor. Ne diyorsunuz? Yani izleme komitesi hangi rahatsızlığa neden olmuştur? Bunu söyleyerek 7 Haziran ekseninde bir çıkış mıdır? Nasıl yorumladınız siz?
Şimdi biz aslında bazı konularda Sayın Cumhurbaşkanı ile hükümet arasında bir takım görüş ayrılıklarının olduğu aslında siyasi çevreler tarafından bilinen bir şeydi. Hı
hı. Ama onu gizlemek biraz istemezler mi mesela? Gizlemek istemiyorlar.
Ama bugün Sayın Cumhurbaşkanı böyle biraz daha açık söyledi yani. Yani ben doğru bulmuyorum işte falan. Evet. Aslında bu izleme komisyonu bölgeden de biz bakınca sivil toplum örgütleri olarak, toplumun farklı kesimleri olarak hep ifade ettik. Dedi ki, yani sizler bir görüşmeye, bir müzakere sürecine başladınız ama zaman zaman dışarıya çıktınız ve herkes kendi penceresinden bunu veriyor. Hani siyaseten bu hani kabul edilebilir, anlaşılabilir bir şeydir de ama toplum doğru bilgilenmiyor. Onun için bir izleme komisyonunun, bir hakem heyetinin, bir küllü gözün falan ihtiyacı var. Ya da hani zaman zaman bu tip uygulamalarda olmuş. Hem toplumu doğru bilgilendirme, hem süreci iyi takip etme, izleme, krizden müdahale etme gibi bir takım ihtiyaçlar olabiliyor. Bu izleme komisyonunda bir takım yetkileri ve çerçeveyi belirlenir ve bir çalışma esasları oluşturulur. Çalışmasına başlar. Önemli katkıları olacağını düşünüyoruz. Ancak Cumhurbaşkanı bugün hani sanırım hani siz bu HDP'ye fazla taviz veriyorsunuz gibi bir hükümete bir çıkışma yaptı.
Evet. Yani milliyetçi aslında, çok özür dilerim. Milliyetçi oyları Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yönlendirme niyeti olabilir mi?
Var. Çabası var. Zaten hani son dönemde Kürt sorunu da yoktur vesaire gibi bir takım değerlendirmeler. Özellikle Orta Anadolu'da bir takım milliyetçi oyları AK Parti'ye kanalize etme gibi bir takım girişimlerinin siyaseten olduğunu zaten hani siyaset bilimcileri de toplumu şu veya bu şekilde Türkiye'de siyasi gelişmeleri okuyabilen herkes bunu değerlendiriyor. Ama şimdi çözüm süreci gibi bir mesele, böyle çok hassas bir mesele geldiği ciddi emekler verilmiş, ciddi katkılar verilmiş bu noktaya gelmişken, hani bunun böyle bir takım siyasi hesaplara hani kurban edilmesi gerçekten kabul edilir bir şey olmaz. Hı. Bu açıdan bizler hep yine de söylüyoruz. Çözüm süreci başlarken aslında tarafların dikkat etmesi gereken iki husus var. Bir, güven verici adımlar atmalıdırlar. İki de bir de dil ve üslubu çözüm sürecinin ruhuna uygun olması gerekiyor. Hı. Şimdi son dönemlerdeki gerilime baktığımızda gerçekten hani dil ve üslup çözüm sürecinin ruhuna çok uygun değil. Hani bu da toplumda gerçekten kutuplaşmayı, tansiyonun ve gerilimi yükseltiyor. Hani bunu seçim için hani yapıyor olabiliriz. Bir takım farklı düşüncedeki oylara hani göz dikiyor olabilirsiniz. Ama bunun çözüm süreciyle bağlantılı bir takım açıklamalar yapmaktansa daha farklı siyasi argümanlar bulmak mümkün. Hmm. Bu açıdan hani ben bu noktayı hem çok doğru bulmuyorum hem de hani bir parça da tehlikeli olabileceğini de düşünüyorum.
Anladım. Yani aynı potada erimediler. Bakın aralarında mesafe var dedirtmek. Belki 21 Mart'ta da Nevruz'da tabii orada çok görkemli bir tören oluyor. Mesajlar evet. Her şeyin gündemin temeli oluyor. Belki de onu dengelemek gibi siyasetin şeyinde, ruhunda, hani fıtratında. Evet, öyle de yorumlanabilir ama önemli olan üçüncü kez bir Nevruz'da, Diyarbakır'da bir adım daha atılıyor olmasına dikkat çekmek lazım. Burada yani bölünen, kaygı duyan, ülke gidiyor elden diyen kesimler giderek azalıyor. Yani bir barış ve huzur ortamı ve birbirlerine saygı içinde gerçekten kardeş ve barış temaları içinde yürüme iradesi ortaya çıkacak diye düşünmek lazım.
Evet, zaten hani mektubun biraz çerçevesi de ortaya çıktı yani biraz.
Öyle mi? Var mı sizde ipucu var mı?
Yani ortak vatan, hani demokratik bir cumhuriyet ve hani tüm toplumun tüm kesimlerinin haklarının teslim edildiği bir tasavvur çiziliyor. Ve bu bakımdan hani baktığınızda sizin biraz önce hani vurgu yaptığınız farklı toplumun farklı kesimlerini rahatsız edici bir gelecek tasavvur edilmiyor. O açıdan ben hani bu bir de yine mektup biraz daha demokratik siyasetin olmazsa olmazını altının vurgusunu yapacak. Ayrıca bu kongrenin toplanması ve silahlı eylemlerin tamamen sonlandırılıp demokratik sivil siyasetin önünü açacak hem örgüt tarafından hem devlet tarafından gerekli adımları atmayı tavsiye eden bir mektubun olacağını bekliyoruz.
Anladım. Peki Sayın Şah İsmail Bedirhanoğlu, çok teşekkür ediyoruz. Oğlum, şimdiden Nevruz'umuzu kutluyoruz. Sağ olun.
Sağ olun.
Evet, yine Nevzat Bingöl'e gitme vakti geldi. Diyarbakır'dan bakalım yarını nasıl görüyor. 21 Mart'ta pek çok yerde olacak. Zaten bugün de Van'da da aslında Demirtaş'ta gitti. Orada da önemli açıklamaları var. Van'da da kar yağışına rağmen bir Nevruz kutlaması oldu. Evet, merhaba Nevzat, hoş geldin, iyi akşamlar.
Merhaba, iyi yayınlar.
Evet, hazırlıkların olduğu alanda mısın? Biraz gürültüler geliyor, oralarda mısın?
Aslında Diyarbakır bugün her yer Nevruz alanı. Yani sadece Nevruz alanında Nevruz kutlandı. Şu anda Diyarbakır'ın merkezi ofis semtindeyiz. Hı hı. Burada da yine bir grubun ellerinde meşaleli yaklaşık 200 kişilik bir grubun sloganlar eşliğinde, davul zurna eşliğinde yürüyüşünü görüyoruz. Tabii Nevruz'u sadece HDP kutlamıyor. Yarınki Büyük Nevruz'da her parti, her grup alanda olacak ama şimdiden işte HAK var, PAK diye kamuoyunda tartışmalara neden olan Parti Azadiye Kurdistan'da olmak üzere ayrı ayrı Nevruz kutlamaları yapıyor. Dediğim gibi kentin en merkezi yeri bu ofis. Hı hı. Yani şu anda bunlar yürüyor ama toplumun da işte cadde kaldırımlarda, bina üstlerinde müthiş bir sevgi gösterileri var.
Hakbar ayrı bir yerde mi yapıyor? Nevzat, onu güzel bir ayrıntıydı o. Yani Hakbar ayrı bir meydanı izin alıyor, oraya mı gidiyor kendi taraftarlarıyla?
Şimdi şöyle, yani yarınki Nevroz'da Hakbar'ından, Hüdapar'ından, Pak'ından, AK Partililerinden, CHP'lisinden herkes alanda olacak. Ancak partiler ayrı ayrı kutlamalar da yapıyor. Mesela şu anda Haklar ayrı bir kutlama yapıyor. İşte anladım. İl binasından ellerine meşaleli 200-300 civarında kişi ofis semtinde yürüyüşe geçti. Hı-hı. Tabii bir anda o 200-300 kişi 300-500'e, 1000'e çıkabiliyor. Dolayısıyla yani kimse olur, partiye falan bakmadan bakmıyor, katılım sağlıyor. Anladım.
Hüdapar orada önemlidir ya. Belki dedim hani onlar böyle kitlesel bir şey yapıyorlar mı Hüdaparcılar?
Hüdapar Nevroz'u pek kutlamıyor. Nevroz felsefesine, ideolojisine çok fazla inanmıyor.
Anladım.
Yani göstermelik de olsa bir hani belki sözlü yazılı bir kutlamaları olur. Ancak böyle hani sokaklarda çok fazla olmaz. Parti olarak olmaz. Ancak tabanı yarın meydanda olacağını düşünüyorum. Anladım. En azından gönüldaşlarının bir bölümünün meydanda olacağını düşünüyorum. Tabii Nevroz eskiden hani sadece 21 Mart olarak kutlanıyordu. Şimdi bir haftaya yayıldı. Mesela Diyarbakır'da evet yarın Nevroz kutlaması olacak ama yani 3-4 günden bu yana çeşitli gruplar, partiler, işte STK'lar kendilerince bir kutlama programı hazırlayarak Nevroz'u kutlamaya çalışıyor. Mesela yani güzel olan, en güzel yanı şu, polis çok fazla müdahale etmiyor. Sivil polisler evet çevrede bulunuyor, ellerinde tesislerle, yürüyüşçülerle birlikte beraber yürüyor. Ancak ne göstericilerin bir taşkınlığı ne de hani polisin bir müdahalesi yok. Dolayısıyla güzel bir ortamda böyle gerçekten anlamına uygun bir tarzda şimdiye kadar bu kutlamalar yapıldı. Bir iki il dışında, bir iki işte Batman ve Şırnak dışında Bingöl'de de kutlandı. Bingöl'de de herhangi bir olay yaşanmadı.
Van'da da olmuş yani, değil mi? Demirtaş'ta Van'daymış.
Van'da bu. Da, evet Van'da da oldu. Yani birçok yerde oldu ancak işte iki yıl dışında iki yıl dışında çok fazla böyle olayların olduğu bir şey evet, yok.
Yok.
İki tarafta hem güvenlik güçleri hem programa katılanlar, Nevroz'u kutlayanlar mümkün olduğunca böyle soğukkanlı ve provokasyondan uzak durmaya çalıştığını gözlemliyoruz. Son özellikle Batman ve Şe'deki Şırnak'taki olayların ardından iki tarafta temkinli ve soğukkanlı davranmaya çalışıyor.
Organizasyonla ilgili Nevzat özür dilerim. Yarınki organizasyonla ilgili böyle bir ipucu var mı? Hani geçen sefer Sırrı Süreyya okumuştu. Mesela kim okuyacak? Sanatçı var mı? Öyle bazı organizatörlerden bir şey geliyor mu tertip komitesinden?
Yani Sırrı Süreyya Önder ve beraber yine geçen yılda olduğu gibi yine aynı kişiler Öcalan'ın mesajını okuyacak. Sırrı Süreyya Önder tabii Türkçesini okuyacak. Ancak programla ilgili çok sayıda sanatçının olduğu söylendi de böyle hani özel bir şu şey sanatçı bu sanatçı şeklinde bir açıklama yok. Ancak her yıl gerçekten çok sayıda sanatçı programa katılıyor. Dolayısıyla yarın çok coşkulu geçeceğini düşünüyoruz. Ancak hava yağışlı olabilir. Evet. Bugün bayağı bir yağmur vardı Diyarbakır'da. Yarın da yağışlı olabileceği düşünülüyor. Ancak buna rağmen hani daha önceki Nevroz'larda da ne kadar yağmur yağarsa yağsın, işte kar yağarsa yağsın yine de şey yapılıyordu. Yine de Nevroz kutlanıyordu. Yani yarınki Nevroz'da da bir yani yağmurun ya da karın bu kutlamaya engel olmayacağını düşünüyorum.
Anladım. Peki Nevzat Bingöl, senin de Nevruz'unu kutluyoruz buradan. Çok teşekkür ediyoruz ayrıntılar için. Sağ olasın.
Çok teşekkür ediyorum. Tüm Orta Doğu halkının Nevruz'unu kutluyoruz tabii. Kürtlerle birlikte.
Tabii,
diğer Orta Doğu halklarının da Nevruz'u var. Onların için de kutluyoruz.
Sağ ol. Teşekkür ederiz.
İyi yayınlar. Kolay gelsin.
Evet, dediği gibi zaten Türk Cumhuriyetlerinin de geleneksel olarak Türkiye'deki devlet törenlerinde oradan da misafirler gelir. Türkmenistan'dan, Özbekistan'dan, Azerbaycan'dan o ayrı bir yönüdür. Zaten böyle bayramların yalnızca bir etnik grubun olması düşünülemez. Bahara adım atıldığı günleri temsil eden herkesin kendine göre bir efsane yüklediği, bazı anlamlar yüklediği bir tarih dilimi 21 Mart'ta artık bahar diyoruz ama görüyorsunuz havaların durumu da böyle. Bir iki notumuz olsun şöyle, o da Diyarbakır'daki hazırlıklar sürüyor. Van'da da Demirtaş böyle bir günde bulunuyordu. Orada da hafif kar yağışı var ve Demirtaş Van Kalesi'nin yanı başında insanlara seslendi, taraftarlarına seslendi. Şöyle bir lafı var dikkat çekici. Bizim için diyor barış demek sadece silahların susması, gömülmesi değil. Elbette bu da önemli ama akan kanın, anaların gözyaşının durması elbette önemli. Ama tek başına barış değil diyor. Çok iş var bu silahların devre dışı kalmasından sonra. Özgürlüğe, demokrasiye ihtiyaç var diyor. Bunlar gerçekleşmeden, insanların kendi inandığı şekliyle özgür olmadan, korkusuzca bu ülkede birinci sınıf yurttaş, insan gibi yaşamadan barış geldi denemez diyor. İş lazım, ekmek lazım. Eğer insanlarımız yoksulsa, işsizse, açsa orada yine barış yok demektir diyor. Ekonomiyi öne çıkarmış seçimler öncesi. Şimdi bütün Türkiye, herkes HDP'nin kardeşlik demokrasi sesine kulak versin 7 Haziran'da diyor. O istiyoruz diyor böyle. Bir de çözüm sürecini izleyecek o komite dedik. Erdoğan da kızdı dedik. İşte oradaki isimler de aşağı yukarı belirlenmişti aslında. Kendilerine tebliğ edilmemiş ama mesela Akil Adamlar Heyeti'nde de olan Deniz Ülke Arıboğan, Ahmet Taş getiren, Hilal Kaplan, Avni Özgürel, Öztürk Türkdoğan diye geçiyordu isimleri. Ali Bayramoğlu, Beril Dedeoğlu, Şah İsmail Bedirhanoğlu az önce görüştü kendisiyle. Onların da yedekte olduğu söyleniyordu ama Cumhurbaşkanı'nın bu çıkışından sonra başbakan bir şey dedi mi şu ana kadar bize ulaşan herhangi bir şey yok. Orada da yine MİT müsteşarının bir meselesi vardı. Ne demişti? Yurt dışına çıkıyordu. O zaman hatırlayın. Olmaz, ben kırgınım dedi. Bir daha ısrar etti ve sonunda müsteşarlığa geri dönmek zorunda kaldı fidan. Bu şeffaflık meselesinde de Erdoğan herkesi işte mal bildiriminde bulunmaya vesaire yaygınlaştırmaya itiraz etmişti. O da başbakan hemen bugünden geçerli dediği meseleyi askıya almak zorunda kalmıştı. Bakalım burada ne olacak? Yani izleme komitesinin ne gerek var? Orada roman mı yazdıracaksınız Hasan Cemaller gibi, yere oraya giden gazeteciler gibi deyince bakalım bu nasıl etkilenecek? Onu da birlikte göreceğiz.
Dünyadan.
Evet efendim, gerçekten peş peşe geldi. Dün yaşanan olayı hatırlıyorsunuz. Dün de o müzede Tunus'ta turistleri katletti. Bir Müslüman ülkede yaşandı bunlar. 24 saat geçmeden bu kez Yemen'de, başkent Sana'da Şii Husi milislerin gittiği bir cami var. İki cami hatta. İşte orada kayıpların 140'a yaklaştığı belirtiliyor. Yemen enteresan, üçe bölünmüş gibi görünüyor. El-Kaide var bir tarafında, bir tarafında Sünni aşiretler var. Bir de işte Sana'nın ve çevresini, kuzeyi ele geçirmiş, kontrol onlarda Husi milisleri var. İran destekliyor deniyor bu kesimi. Gerçekten karmaşık bir yapı. Yine bilen bir ismin kapısını çalmamız gerekiyor. Hep bunu yapıyoruz biliyorsunuz. Profesör Doktor Kamer Kasım'la görüşeceğiz. USAK Başkan Yardımcısı aynı zamanda. Sayın Kasım, iyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Evet efendim, tabii özel bir durumu var. Çok Ocak ayından itibaren hızlı gelişmeler oldu ve işte aynı dine mensup ama birbirlerini katleden insanların tablosu çıkıyor ortaya. Ne diyorsunuz? Bu saldırı ne anlama geliyor? Biraz bize ülkeden de bahseder misiniz?
Tabii Yemen özellikle geçtiğimiz yıldan itibaren, yani 2014 yılından itibaren çok daha çatışmalı bir sürece doğru sürüklendi. Ardından Husilerin parlamentoyu feshetmesinden sonra bu çatışmalar aslında daha da yayıldı. Ülkenin güneyinde zaten bir ayrılıkçı hareket var. Bunun yanında Husiler olarak adlandırdığımız Şii olan grubun, İran tarafından desteklendiği, sıkça gündeme getirilen grubun Sunni aşiretlerle olan bir mücadelesi de söz konusu. Tabii burada başkent, Sana ve çevresi şu anda Husilerin kontrolü altında ama tabii pek çok bölgede başka bazı gruplar etkin ve bunların da birbiriyle mücadelesi var. Fakat bunlar arasında işte bir uzlaşı sağlanabileceği düşüncesiyle bir takım girişimler de olmuştu. Mesela 21 Eylül 2014'te imzalanan bir anlaşma vardı. Ardından gene işte Cumhurbaşkanı Hadi'nin önderliğinde belki gruplar bir araya gelebilir mi gibi bir düşünce vardı. Ama işte sonuçta Cumhurbaşkanı'nın sarayının bombalanması, işte Cumhurbaşkanı Hadi'nin özel kalem müdürünün kaçırılmasına giden, ki bu Ocak ayında oldu, çatışmalar yaşandı.
Silahlı kuvvetlerin durumu ne efendim orada? Yani devrik Cumhurbaşkanı'nın tarafında ve çatışıyorlar mı Husilerle? Silahlı kuvvetlerin...
Aslında orada da tabii bölünmüş bir yapı var. Çünkü Cumhurbaşkanı'nı destekleyenler var Hadi'yi. İşte görevden alınan bir şahıs var, buna karşı çıktı, ayaklandı. Şimdi aslında görüntü şöyle. İlk başta böyle çok mezhepsel gibi durmuyordu çatışmalar ilk ortaya çıktığında. Bunu da vurgulamamız lazım. Ama giderek işte Husilerin sanayi kontrol etmesi, parlamentoyu feshetmesi, bir de Husilerin çok fazla Şiiliği ön plana çıkarmaları, işte uluslararası alanda da İran desteğinin vurgulanmasıyla giderek kuzeydeki bu çatışmalar işte Husilerle, Şii Husilerle Sünni aşiretler arasındaki bir çatışma haline geldi. Bu tabii yani sadece önceden yani bundan birkaç yıl öncesine kadar giden Güney Yemen'deki ayrılıkçı hareketle zaten olan bir Yemen'in karışık bir mücadelesi bu sefer kuzeye sıçrayan mezhepsel bir görünüme bürünen bir boyutta kazandı. Evet. Bu da tabii çok kısa bir sürede önlenmesini bırakın daha da çatışmaların eğer hemen müdahale edilip de bir uzlaşı sağlamazsa neredeyse Suriye benzeri bir noktaya gidebileceği izlenimine doğru götürüyor uluslararası kamuoyunu.
Doğru, doğru. Yani aslında stratejik bir yerde tabii çok önem veriyor belki. Dünya nasıl izliyor bunu bilmiyorum ama yani Amerika'sından Avrupa Birliği'ne kadar Aden Körfezi, Kızıldeniz kıyısı değil mi? Önemli bir noktada ve parçalanmış Libya görünümünde bir ülke gibi. Yani bu sayı Arap Baharı da yani birçok özellikleriyle çok tartışılıyor ama daha böyle stabil olan yerlerde taşlar bir oynadı, her taraf darmadağın oldu gibi sanki. Ne diyorsunuz bilmiyorum.
Tabii özellikle bu Yemen'deki çatışmalar komşu ülkeleri endişelendiriyor. Mesela Suudi Arabistan bu Husilerin sana çevresini kontrol etmesi, parlamentoyu feshetmesinden en fazla tehdit altında ülke. Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri. Bir de tabii yani buradaki silahlı çatışmanın Suriye örneğinden farklı olarak Suudi Arabistan'a sirayet etmesi tehlikesi çok daha fazla. Çok uzun bir orada mesafe var diğer coğrafyalar ama Suudi Arabistan'ın burnunun dibinde olan bir sorun. Evet. Körfez ülkelerinin de. Bu nedenle onlar daha endişeli. Ayrıca burada başka bir sorun daha da var Yemen'de. Çok ciddi su sıkıntısı var. Bir de 10 milyona yakın sayıda kişi açlık sınırında yaşamakta.
Öyle mi?
Yani burada böyle bir sorun da var. Eğer bu çatışmalar derinleşirse biz ileride böyle uluslararası medyada, televizyonlarda böyle açlıktan ölen insanların olduğu çok daha vahim görüntülerle karşılaşabiliriz.
Ben bakmıştım yani Suriye'den, 2500...
Suriye'den bile vahim bir görüntüler ortaya çıkabilir gerçekten.
2500 dolar gibi görünüyor kişi başına ama belki reel olarak çok daha düşük, daha
düşük,
kötü şeyler vardır. Bu saldırıdan peki nedir? Yani muradı nedir bunu yapanların? IŞİD üstlenmiş hemen. Yani ayrı ayrı ülkenin belli noktalarında hakimiyet kurup bölünmek değil de tüm kontrolü elle geçirmek mi isterler? Değil mi? Yani çünkü El Haşuhuş Camii diyoruz. Kentin kuzeyinde geliyorsunuz. 150 kişiye yakın insanı katlediyorsunuz. İnanılır gibi değil.
Şimdi tabii bunu saldırıyı IŞİD üstlendi. Ve işte Haşuhuş ve Bedir camileri. Bunlar Sana'nın en büyük camilerinden. Hı hı. Burada tabii nasıl bir durum? Eğer IŞİD gerçekten yaptıysa zaten hani bir terör örgütü bunu niye yapar? İşte Husilerin Sana'daki hakimiyetini kırmak vesaire gibi ama olayı tabii hani mezhepsel boyuta taşıdığınızda da bu sefer Şii Husilerle Sünni aşiretler arasındaki çatışmanın bir parçası gibi de duruyor. Ama şunu da vurgulamak lazım. Eğer IŞİD böyle doğrudan yerellerle işbirliği içerisinde olsa da dışarıdan bir güç olarak eğer buraya bu şekilde müdahale etmeye veya yerleşmeye başlamışsa tabii bu olayı sadece Husilerle Sünni aşiretler arasındaki bir çatışmanın ötesine taşımış oluyor. Yani IŞİD eğer sana da böyle bir eylem yapabilecek kapasiteye ulaştıysa ve bunu daha da derinleştirirse, hani biz nasıl Suriye'de önce muhalif gruplar diyorduk, Esed diyorduk, sonra birden IŞİD ortaya çıktı. Belli coğrafya, belli bölgeleri mesela Rakka gibi ele geçirmeye başladı. Hani aynı durum Yemen'de de olabilir.
Doğru. Bir de hocam Kuzey-Güney Yemen ayrımı vardı. Yıllarca böyle bilinirdi. Eskiler bilirler. Sonra 90'ların başında.
Soğuk Savaş döneminde bir Yemen Demokratik Cumhuriyeti vardı.
Tabii. Evet. 90'lı yılların başında birleştiler. Yani o birleşme o kaynaşmayı sağlayamadı herhalde. Bambaşka bir şey çıkıyor şimdi ortada.
Evet. Güney'de de ayrıca evet bu birleşme tabii gerçekleşti ama kağıt üzerinde, daha doğrusu bunu tanımayan gruplar ortaya çıktı Güney'de. Buna Güney Ayrılıkçı Hareketi de deniyor. Bunlar Yemen ordusuyla aktif bir çatışmanın içerisindeler. Ya bu ama Güney'deki, yani bu çatışma Kuzey'deki olandan çok daha önce devam eden bir süreçti. Hala da devam ediyor bu arada.
Anladım. Osmanlı'nın da çok uzun yıllar hakimiyeti altında olan topraklar tabii bunlar.
Tabii.
Pek çok ülkede de bunlar görünüyor. Peki ekleyeceğiniz bir şey var mı hocam? Sonuçta yani Türkiye'nin orada taraflardan hangisine yakın uzak, öyle bir Ankara açısından bakınca meseleye nasıl bir görünüm var?
Türkiye tabii orada hani Yemen'in istikrarlı olmasını ister, çatışmanın yayılmamasını ister özellikle Körfez coğrafyasına. Uluslararası toplum da çok kısa bir süre içerisinde bir müdahalede bulunmazsa, bu hani Birleşmiş Milletler çerçevesinde olması gerekiyor tabii. Çatışmanın daha da derinleşeceğini düşünüyorum. Çünkü bu tarz çatışmalara zamanında müdahale etmezseniz daha çok kontrolden çıkıyor. Hani Yemen için de en büyük risk bu.
Anladım. Ticari ilişkilerimiz hocam, son soru olsun. Hani biliyorsunuz siz meseleyi diye, yani ekonomik ilişkilerimizde önemli bir payı var mıdır? Yani alışveriş yapar mıyız? Dış ticaretimizde payı düşüktür herhalde, değil mi?
Düşük. Aslında şöyle, yani Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılımı çerçevesinde önem verilen ülkelerden bir tanesiydi. Özellikle bulunduğu konum itibariyle, ama yani bir türlü özellikle son 1,5-2 yıldır istikrara kavuşamadığı için tabii ticari anlamda da sürekli çatışmanın olduğu bir yerde bir takım hamleler yapmanız mümkün olmuyor.
Çünkü Somali'de tam karşı kıyısında, değil mi? Türkiye karşıtlığı da var. Orada bizi hedef seçenler var. Cumhurbaşkanı ziyaret ederken bombalamalar yaptılar vesaire bir şeyler. Ama burada böyle bir Türkiye'ye karşı yani taraf oluyorsunuz, şunu yapıyorsunuz diye bir şey rastlamadım ben.
Türkiye farklı. Tabii Yemen'de o kadar görünür değil ama Somali'de de şunu vurgulayayım. Aslında Somali'de Türkiye'ye yönelik büyük bir sempati de var.
Tabii.
Yani
mutlaka.
Somali Türkiye'nin en fazla yardımlarından göre pay alan ülke. Orada gerçekten Türkiye çok önemli işler yapıyor. Bu yüzden de zaten hani büyükelçilik binası olarak bize en iyi yeri orada Mogadishu'da.
Altyapısını değiştiriyormuş suyundan hastanesine.
Tabii. Yani Türkiye'nin en fazla nüfus başına yardım yaptığı ülkelerden birisi Somali.
Doğru. Peki Sayın Profesör Kamer Kasım, çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun.
Rica ederim.
Dikkat. Ayrıntı.
Evet, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir düğün vardı. Başbakan da davetliydi. Çok enteresan bir düğün. İşte PKK'ya katılan bir genç sonradan Kobani'ye gidiyor, orada yaralanıyor. Türkiye'ye tedaviye gelince de örgütle bağını koparıp ailesine dönüyor. Sonra da teyzesinin kızıyla dünya evine giriyor. Bu gelişmeler sırasında ailesi başbakanı da davet etmişti törenlerine. Gidemedi ama hediyesiyle orada oldu. Ramazan için, Ramazan toy için ne gönderdi ona bakalım. Şöyle, teyzesinin kızıyla 21 yaşında Cemile Kürkçü ile evleniyor. 29 yaşındaki Ramazan. Altın bilezik gönderiyor ve de telefonla tam da nikahın kıyılmasının ardından arıyor, tebrik ediyor. Anneyle konuşuyor Güres Ertoy. Davutoğlu'na diyor ki işte dağda ve cezaevinde bulunanlara çözüm getirelim, barış olsun. Çiftçilik yapan bir aile bu. 4 çocukları var Abdurrahman ve Güres Ertoy çiftinin. Geçen yıl Ocak ayında örgüte katılıyor. Sonra Suriye'ye geçiyor. Orada IŞİD'le savaş var YPG saflarında. Ve orada 7 ay sürüyor çatışmalar. Sırasında da Şanlıurfa'ya tedavi için geliyor. Oradan da ailesinin haberi oluyor. Gidiyorlar, alıyorlar onu ve artık o normal hayatına dönüyor. Bu çözüm sürecinin içinde belki de pek çok insana böyle bir hikaye yaşaması için dua ediyor aileleri. Ne yapmışlar? Altın bileziği Şanlıurfa Milletvekili Zeynep Karahanuslu getirmiş Davutoğlu'ndan. Koluna takmış gelinin. Sonra da hemen telefonla arayıp konuşmuşlar. Çok mutluyuz demiş. Sizi aramızda görseydik iyi olacaktı demiş annesi. Biz hepimiz kardeşiz. Dağdakiler, cezaevindekiler sizden çözüm bekliyor. Herkese Allah yardımcı olsun demişler. Zeynep Hanım da diyor ki çözüm sürecinde bireysel hikayede hassasiyeti olan bir lider olarak bunlara önem veriyor zaten. Gereği yapılacak demiş. Bunları da aktaralım size.
Tanıklara Türk Ceza Kanunu'nun
bu yasal düzenleme yapıldıktan sonra
hukuk ve adalet.
Evet, Uğur Kurt'un vurulması olayı çok tartışılmıştı. Çok canları acı vermişti herkese. İstanbul Ok Meydanı'ndaydı. Cemevi önünde bekliyordu. Birden orada başka bir olaylara müdahale eden polislerin ateşi gelip onu kafasından yaralamıştı ve hayatını kaybetmişti. Şimdi o duruşmalar başladı. Sanık polis çıktı. Silahında 12 kurşun olduğunu söyledi. Molotov kokteyli atan kişiye sıktım bunu dedi ayaklarına doğru, diğerlerini havaya sıktım dedi. Şöyle ifadesi var, çok dramatik tabii. Keşke hayatı ileri geri alabilseydik de bu olay olmasaydı. Kimseye hiçbir zararı olmayan bir kişiye bu acıyı yaşatmak istemezdim. Keşke onun yerine ben ölseydim diyor. Böyle ifadeleri var. Hayatım boyunca böyle bir olayın gelmesini istemezdim diyor. Benim eşim de bir trafik kazasında bütün ailesini kaybetti. Kurt ailesine, o Kurt ailesi ne derse haklıdır. Keşke hayatı geri alabilseydik diyor. Kurt ailesinin avukatı Turgut Kazan var. Diyor ki daha önceki ifadesinde biber gazı atan kişi silahımla aracın arkasında oturuyordum demişsiniz diyor. Bu silah varken neden tabancayla ateş ettiğini sormuş. Aracın orta koltuğunda bulunduğunu, 20 kilogram ağırlığında olduğunu söylemiş. Olay yerinde 1-2 dakika kaldıktan sonra hastaneye gittim demişsiniz diyor. Oysa görüntülerde inceleme işlemine katılmışsınız. Ne diyorsunuz diyor. 3-4 saat sonra hastaneye gittiğini söylemiş, düzeltmiş yani onu. İşte Uğur Kurt'un annesi tabii Narin Hanım çok zor durumda, ağlıyor duruşmada. Diyor ki bunlar bizi mahvetti, sonra da polisin başına bir yumruk atmış, buradan da işte jandarmalar yardımcı olmuşlar olaylar büyümesin diye. Evet, üzücü, gencecik bir insan orada hayatını kaybetti. Şimdi de polisin yargılaması da uzun süren bir uğraş sonunda gerçekleşiyor. Yargılamadan notları iletmek istedik.
Gözden kaçmasın.
Evet, İstanbul Mali Şube Müdürlüğü gerçekten 80'li yıllarda 90'lı yıllarda çok duyduğumuz o hayali ihracatla ilgili bir operasyon başlattı. İçinde önemli şirketlerin olduğu söyleniyor. Yani bunlar devletin verdiği teşvikleri, primleri almak için olmamış bir ihracatı yapıyor gibi oluyorlar biliyorsunuz. Ve gidip devletten işte belgeler, bak ben buraya bu kadar milyon dolarlık mal yolladım deyip kağıt üzerinden pek çok haksız menfaat elde ediyorlar. 80'li yılların ortalarında bugün tanıdığınız, bildiğiniz dev holdinglerin de dış ticaretten ihracat yapmasına izin vermişlerdi ve böyle olaylar vardı. Hepsi yargılandılar, sonra zaman aşımı oldu vesaire. Şimdi 16 ilde birden düzenliyor İstanbul Mali Şube bunu. Tekstil şirketi özellikle hedef. 50 kişi gözaltında, artacak diyorlar. 5 gümrük memuru var aralarında. Devletin ayarlı ihracat yöntemiyle yaklaşık 1 milyar lira da zarar uğratıldığı söyleniyor. Vergi, KDV biliyorsunuz bu meseleler var burada da. sağlık kontrolünden geçirip götürülmüşler ama isimler henüz net değil. Operasyonun önemli olduğu biliniyor. Bu konuda gelişmeler olursa size aktaracağım.
İstanbul gündemi.
Evet, İstanbul'un çok ilginç bir ilçesi vardı. Yıllarca gazeteler yazar Sultanbeyli. Orada tapu yok efendim. Yani koskoca bir ilçe. Kamusal binaların da tapusu yok. Yani başından itibaren yanlış gitmiş ve onu toparlayacak hiçbir müdahale olmamış. Şimdi bugün Hürriyet Ekonomi'de de genişçe yer almış. Bir özel muafiyet sağlanıyor. Yani torba yasasına eklenmiş, ilçede yapılacak kamulaştırmalarda KDV tapu harcı alınmayacak. Aslında ilçenin halkına tapusunu kavuşturacak bir yöntem olduğu söyleniyor. Muhalefet kızıyor. Çok enteresan. Tabii bu konuda yalnızca bir ilçeye özel, kişiye özel yasalar çıkar bu ülkede ama yani ilçeye özel de çıktı. Zayi olmuştu. Onu telafi ediyor ama sonuçta benzer durumda yerler varsa nasıl etkilenir, ne olur, burada nedir yapılan onu anlayalım dedik. Yine bilen bir ismin kapısını çalıyoruz. Profesör Doktor Sayın Gürsel Öngören ile birlikteyiz. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz.
Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Ne oldu efendim? Sultanbeyli'de hangi formülle benim orada diyelim ki bir yerim var, 30 yıldır kullanıyorum, parasını da ödemişim ama tapum yok. Beni rahatlatan bir şey mi yapıyor? Yasama ne yaptı?
Şimdi bildiğiniz gibi Türkiye'de 19 milyon 500 bin konutun yaklaşık 1/3 can güvenliği açısından tehlikede. Ya çarpık kentleşmenin içerisinde bir ciddi sıkıntı var. Alo.
Evet, dinliyoruz.
Alo.
Dinliyoruz.
Yani, ya çarpık kentleşme açısından genel bir sıkıntı var ya evet. Da can güvenliği sağlamayan konutların içerisinde oturuyor halkımız. Hı-hı. Bunun dönüşümü açısından kentsel dönüşüm denilen 6306 sayılı kanunla 2012 senesinde bir süreç başladı. Tamam. Burada da süreçteki en önemli şey vatandaşı bu anlamda can güvenliği taşımayan evlerden bir an evvel kurtarmak için onlara kendi evini kendin yap, bulunduğu yerde dönüşümü sağlama ve bu çarpık kentleşmeyi de bu vesileyle önleme açısından devlet bazı teşvikler getirdi. Bunların içerisinde kimi vergi teşvikleri var, kimi tapularda harç alınmaması teşviki var. Kimi evlerin satışından %17'ye yakın bir KDV teşviki var. Çünkü kentsel dönüşüm kapsamında olan yerlerde %1 KDV uygulanıyor. Bu doğrultuda bu genel bir teşvik politikası.
Tamam.
Nasıl turizm teşvik ediliyor, sanayi teşvik ediliyor, bedava arsalarla ya da vergi muafiyetleriyle. Burada da halkımız teşvik ediliyor. Bir an evvel evlerinizi yıkın, yeniden yapın anlamında. Hı. İşte burada da Sultanbeyli'de de olan şey aslında bu teşvikler kapsamında insanları can güvenliği olan konutlara yerleştirme açısından bir çalışma. Ancak bunun sıkıntısı gazetelerde de yansıdığı gibi sadece Sultanbeyli'ye özgü bir yasal düzenleme yapılmaz.
Nedir düzenlemeyi de anlayalım hocam. Ne yaptılar yani? Ne dediler? Yani KDV diyor, tapu harcı.
Evet,
nedir onlar?
Yasal düzenlemede de burada var olan özellikle hazine arazileri açısından gerekse Sultanbeyli'de tapuları olmayan tapu tahsis belgeleriyle olan araziler açısından bir genel düzenleme yapılarak bunlarda çeşitli KDV muafiyetleri getirildi. Hı. Ancak bunun genel olarak bütün kentsel dönüşümün uygulandığı ilçelerde olması gerekiyor. Hı. Kanun önünde eşitlik anayasanın 10. maddesi ve vergilendirme açısından da anayasanın 73. maddesine göre vergilendirmenin de adil ve dengeli olması doğru gerekiyor.
Peki hocam, bir daha araya gireceğim. Hocam çok özür dilerim. Şu anlamak için hem de dinleyenler anlasın. Zaten kentsel dönüşüm dediğimiz bir yasal düzenleme var. Görüyoruz işte Bağdat Caddesi'nde lüks konutları da güçsüz diye büyük bir rekabet var. Giriyorlar, değiştiriyorlar. Tamam. Sultanbeyli'de de aynı şey mi olacak? Yani gelecek birileri... Nedir?
Sultanbeyli, Gazi Osman Paşa, Esenler yahut Kartal gibi İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yapılaşma konusunda belli bölgeler riskli alan ilan ediliyor. Riskli alan ilan edilen yerlerde de vatandaşların da arazileri var, hazinenin de arazileri var, belediyenin de arazileri var. Bu araziler doğrultusunda bir genel Sultanbeyli'ye özgü bir özel teşvik sistemi getirildi. Bu anlamda bizim söylediğimiz şey, bugünkü gazetelere yansıyan konu da bunun, zaten bütün kentsel dönüşüm konusunda çeşitli teşvikler var. Bu şekilde özel teşvikleri getirirken sadece Sultanbeyli ilçesine özgü değil, tüm her yerde yapılan kentsel dönüşüm uygulamaları getirilmesinde fayda var. Aksi takdirde, çünkü anayasaya aykırılık tartışmaları gündeme başlıyor. Kişiye özel yahut bölgeye özel bu tip kanunların da Anayasa Mahkemesi'nde tartışılarak bir iptal edilmesi riski doğuyor. Anladım. O yüzden böyle bir risk ortaya çıkmasın diye biz bunların genel kanunların genel soyut objektif olması ilkesi doğrultusunda sadece Sultanbeyli için değil tüm Türkiye için çıkarılırsa çok daha iyi olur kanaatindeyim.
Tamam. Şimdi burada hakikaten çok ilginç bir konu. Ben de, kusura bakmayın, daha derinliğine pratik cevaplarınızla o kavramları anlamaya çalışıyorum. Şöyle, yani Sultanbeyli'de tapusuz bir ilçe olduğunu biliyoruz. Bizim gayrimenkullerimiz var.
Bir kısmı tapusuz. Çoğu yerde tapulu olanlar da var.
Tamam. Tapusuz bölümdeyim diyelim ben. Babamdan kalmış, ailemden kalmış bir yerim var. Şimdi bu yasalaşırsa benim avantajım başka ilçelerden daha fazla hangi avantajlarım olacak? Yani bir müteahhit gelecek, kapımı çalınca bir bazı istisnalar nedeniyle cazip haline mi gelecek? Ben tapuyu nereden alacağım? Oraları nasıl değiştiriyor bu?
Şimdi onlarla çok ilgili değil bu yasa. Yani özellikle tapusuz arazileri ve odaklanmış bir yasa.
Tamam. Dolaylı genel olarak etkilenecek diyorlar ama.
Evet, dolaylı olarak etkilenecek. Genel olarak KDV ve harç teşvikleri ekstradan getiriyor. O yüzden bu tartışma doğuyor.
Anladım.
Yoksa tapulu arazi, tapusuz arazi tartışması çok önemli değil burada.
Peki. Niçin getirdiğini sorduğunuzda, neden bu istisnayı yalnızca Sultanbeyli'ne getirdiğiniz dediğinizde yasa koyucu ne diyor?
Şimdi yasa koyucu dediğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi.
Tamam, onu diyorum. Yani ne diyorlar orada? İktidar milletvekilleri
ne diyor? Yani o kanunun yayınlanması ve gerekçesini görmemiz lazım.
Anladım.
Gerekçeleri ortaya çıktıktan sonra biz de o konuda kanaatlerimizi aktarıyoruz.
Anladım. Çünkü torba yasaya gelen şeyin tam esprisi şu. Diyor ki, bölgede kamulaştırılarak kamuya devredilen taşınmazlar KDV ve tapu harcında muaf tutuldu.
Evet.
Buradan illa bir kamu olması lazım.
Kamulaştırmalarda böyle bir teşvik söz konusu değildi. Diğer ilçeler açısından 6306 sayılı kanun kapsamında burada özel bir teşvik uygulandı.
O zaman,
bunun aslında bütün Türkiye için uygulanması.
Doğru. O zaman yine ben kendi örneğimden, hani şimdi cuma akşamı arabasını kullananların kafasında soru işaretleri olmasın. Hocam, diyelim ki benim orada bir arsam var. Hadi tapusu da var diyelim. Geldi, kamu diyor ki yol geçireceğim, okul yapacağım. Kamulaştırdı. Eskiden bunun bedelini diyordu ki işte bu 250 bin lira. Bir de KDV, tapu harcı falan vardı. Benim elime az gelişiyordu. Şimdi o kalkacak. Evet. Doğru mu?
Evet,
doğru mu
anlıyorum? O kalkacak. Aynen öyle. Bir de kamulaştıran idare açısından böyle bir ek masraflar söz konusu olmayacak.
Dolayısıyla yani cazip olacak.
Güzel bir şey bu. Kötü bir şey değil yani. Sultanbeyliler için kötü bir şey değil. Tam aksine Türkiye'nin diğer yerlerine yapılmayan bir özel avantaj tanındı. Bizim de söylediğimiz bu avantajın her yer için tabii.
Yani Kağıthane'deki arkadaşı, şimdi Kağıthaneli birisi arayıp sorsa
evet,
bize.
Evet, Kağıthaneli,
niye bende yok?
Zeytinburnulu, doğal olarak onların da ihtiyacı var bu teşviğe ki bir an evvel bu kentsel dönüşüm ilerlesin.
Doğru. Yani seçim öncesi de olunca acaba bir tapu çıkacak mı bundan dedim ama siz de diyorsunuz ki
tapu çok dolaylı
bir şey olabilir, sonuç olabilir.
Evet, aynen öyle.
Onu da çözmüş değil. O zaman ilginç. Yani bakacağız. Kamulaştırılarak elde edilecek arazilerde kamu ne yapacak, evet, yol mu açacak onu da göreceğiz herhalde.
Göreceğiz inşallah.
Peki Sayın Profesör Gürsel Öngören çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun.
Çok iyilikler, iyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Yolcu. Sevgili yolcu, merhaba, hoş geldin.
Atilla, merhaba, hoş bulduk. Nasılsın?
İyiyim, gayet iyiyim. Sen nasıl? Havalarla aran nasıl? Sıcak bir yerde misin? Güneşin tutulmasını seyrettin mi? Üşüyor musun? Sıcak mı? Güneş kremi mi sürüyorsun?
Mekan hakkında da herhangi bir karşı tarafa yani, aa, bu da şimdi burada diyebilir demeyelim, gizeme devam edelim Atilla.
Ha, belki de yok, gelir durumun da ortaya çıkabilir hani böyle güneşli bir yerdeysen.
Belli mi olur tabii. Ya şimdi düşünsene Atilla, şu anda tropik bir yerdeyim dediğimi.
Phuket adasındayım diyebilirsin yani.
Yok, ne isim ne cisim. Peki. İsmimizde yok, cisimizde yok, sadece sen. Atilla, şimdi çok ilginç bir şey oldu. Bu ilginç şeyi de iyi görmek lazım.
Ne?
İki tane konu. Bunlardan bir tanesi Hindistan Mars'a uydu gönderen dördüncü ülke olmayı başardı.
Evet, evet.
Şimdi diyebilirsin ki ya tamam, bunun hani neresi tamam başarı dedin ama şimdi başarının da bir sürü ölçüsü var.
Hı-hı. Tuvaletleri yok o ülkenin diye, değil mi? Tuvalet yapacağız demişti mesela Hindistan'da seçimlere.
Daha ilginç ama ilginç bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi Hindistan bunu başardı ama Amerika'nın yaptığı, göndermiş olduğu uydunun maliyetinin onda birine yaptı.
Oo, tasarruf etmişler.
Evet. Aynı zamanda Amerika'nın yaptığı uydunun üçte biri zamanda başardı.
İlginç. Nasıl oldu? Sınavlarda çok başarılı çocuklar var tabii orada, ondan olmuş.
Evet. Maliyetine baktığın zaman ünlü Gravity filmi var ya. Bu Gravity filminin maliyeti kadar bir maliyetle bu işi başardılar. Yani hakikaten bir film parasına bu işi çıkardılar. Çok büyük başarı. Ancak esas ilginç olan konu neresi? Bu işi 100 tane mühendis yaptı. İşin ilginç iki tane son noktası var. Birinci nokta, bu 100 mühendis daha önce iki kez yapılmış, hatta üç kez yapılmış projelerin hepsini çöpe attılar. Dediler ki biz baştan yapacağız. Ve baştan yaptılar. Ama en ilginci ne Atilla? 100 mühendisin ortak faydası ne?
Zeki çocuklar mı? Sınavları iyi geçmiş çocuklar mı?
Hepsi kadın.
Oh. Hepsi kadın.
Dolayısıyla bir taraftan böyle bir bilgi var dünyada. Evet. Öbür taraftan son 6 senede Türkiye'de kadın cinayetleri %1460 durumda.
Bak nereye bağlayacak dedim. Yolcu nereye bağlayacak bunları? Pizza sınavına mı bağlayacak dedim ama cinsiyet ayrımcılığı yaptım yani.
Evet, şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Emerging markets denen bu gelişen pazarlar, büyüyen ülkeler, büyüyen ekonomilerde gelir dağılımında zenginleşme bu şekilde olmaya başladığında kanun, kitap, belge, döküman, evrakla ilgilenmek yerine herkes fırsatçılığa doğru dönmeye başlıyor ve o ülkedeki eğer hukuk sistemi güçlü bir sistemse ülkeyi daha sağlıklı büyütüyor. Pardon, ama hukuk sistemi o kadar güçlü bir sistem değilse ne yazık ki ülkedeki sistem bozuluyor aslında. Bunun en ilginç örneği de Brezilya. Brezilya'da ortaya çıktı ki işte gazetelerde, televizyonlarda da görmüşsündür. Bilmiyorum, programlarda bahsetme imkanınız oldu mu? Brezilya'da eyalet valileri, senatörler, bir takım eski yöneticiler vesaire, bunların hepsi ciddi şekilde bir rüşvet konusuyla ilgili olarak Brezilya'da hukuk kuvvetler ayrılığı prensibi nedeniyle çok ayrı ve güçlü bir formata sahip olduğu için bunların hepsinin tutuklanması ve soruşturma altına alınması olayı gerçekleşti. Çünkü Brezilya'nın en büyük şirketi olan, yarı devlet şirketi de olan Petrobras denen Brezilya Petrol Şirketi meğerse her türlü ihalenin %1'ini komisyon olarak her türlü partiye seçim çalışmaları için rüşvet amaçlı dağıtırmış.
Evet.
Bu açığa çıktı. Para da öyle ufak tefek bir para değil. Söylenene göre farklı veriler var ama en güçlü veri 3 milyar dolar civarında. 20 senedir her türlü partiye, muhalefete de iktidarda dağıtılan bir rüşvet bu. Ve şöyle bir ilginçlik var. Şu andaki Brezilya Cumhurbaşkanı da 2008'e kadar galiba ya da 2007'ye kadar Petrobras'ın yönetim kurulu başkanı.
Yeah.
Kadın üstelik kendisi. Dolayısıyla ona kadar ucu dayanacak bir şey söz konusu. Şu anda rüşvet dalgası. Brezilya gelişen ekonomiler içerisinde biraz önce söylediğim önemli ayrım bu. Bu gelişen ekonomiler içerisinde biz de dahiliz. Rüşvet gibi bir yolsuzluk gibi bir konu olduğunda çok yüksek oranda kuvvetler ayrılığının gücünü kullanarak mahkeme hiç kimseyi tanımıyor. Herkesi bizzat hukukun önüne getirip hesap vermeye zorlayacak bir güce sahip.
Evet.
Tabii bakalım diğer toplumlarda bu nasıl oluyor görmek lazım. Çok ilginç de bir araştırma konusu var. O araştırma konusu da şu. Şimdi bir tane hormondan bahsedeceğim sana. Neden bahsettiğimi de çok basit şekilde anlayacaksın. Tille Güner tatile gitti. Yattı şezlonga. Hava güzel. Elinde arzu ettiği, içmek istediği ayran mı var? Buz gibi bira mı var? Single malt viski mi içiyor bilmem. Birer bir şey var işte istediği. Atilla Güler oh diyor ya hayat ne kadar güzel. Mis gibi dinleniyorum, keyifleniyorum. İşte tam bu anda senin vücudun serotonin hormonu salgılıyor demek.
Hmm.
Yani gayet huzurlusun, keyiflisin, sakinsin. Şimdi bu hormon Atilla eğer bir insan geleceği biraz daha emniyet altındaysa, biraz daha garanti altına aldıysa ve daha rahat ettiği bir ortamdaysa bu hormonu sıklıkla salgılıyor. Sakinlik veren, huzur veren bir hormon. Buna mukabil yaşadığın ortamda, bulunduğun ülkede ekonomik koşullar varsa, sürekli krizler varsa, sürekli dolar, pound yukarı çıkıyor, işte faizler aşağı iniyor, kavga dövüş varsa o zaman bu serotonin hormonunu salgılayamıyorsun. Çünkü belirsizlik arttığında bu hormon salgılanamıyor. O zaman kaygılı ve huzursuz olmaya başlıyoruz.
Hmm.
İşte yapılan araştırma çok ciddi bir bilimsel araştırma gösteriyor ki bir toplumda eğer çok fazla ekonomik sıkıntı, çok fazla belirsizlik, yüksek oranda toplumda bölünmüşlük duygusu ve kaygı varsa o zaman devlet memurları ihtiyaçları olan serotonin hormonunu salgılayabilmek için rüşvet alıyorlar.
Hmm.
Çünkü çocuğunun okul masrafını işte 2 seneliğine çıkaracak bir imza attığında işte efendim kendi hayatını garanti altına alacak bir rüşvet ya da yolsuzluğa bulaşırsa o onda serotonin salgılatıyor ya da başka bir deyişle hayatındaki belirsizliği azaltıyor. Dolayısıyla bu iş öyle bir iş ki Atilla, bir ülke hayal et, o ülkede hile olmayacak, burada olmayacak, hakça eşit nispeten gelir dağılımındaki dengesizlik az olacak, üniversite mezunları pazarda değil, daha kolay kendilerine iş bulacaklar. O ülkedeki farklı statüde bulunan işte devletin farklı kademelerindeki insanlar, kamuda çalışanlar rüşvet ve yolsuzluğa bulaşmamış olacak. Bulaşırlarsa o ülkenin işte hukuk sistemi tabii ki kuvvetler ayrılığının iyi çalışması nedeniyle onların yakasına yapışacak. O ülkede daha dirlik düzeni görebilmek, o ülkede daha sakin olmayı görebilmek ve sonuç itibariyle insanların tatile gitmiş gibi ayaklarını uzatıp serotonin hormonunu salgılamalarını görebilmek mümkün. Onun dışındaki ülkelerde ne yazık ki yarın sabah belli değil. Faiz mi düşecek, dolar mı çıkacak, cari açık mı öyle oldu, o mu dedi, bu mu dedi, şu mu oldu, bu mu oldu? Vallahi o yapı, bu yapı, paralel yapı derken insanlar kaygılı, huzursuz ve gergin oldukları için kadın cinayeti de artacak. Çünkü sistemler karmaşaya gittiğinde güçlü olan, güçsüz olan üzerinden yaşantısını sürdürüyor. Hayatta kalmak için kendisinden başka hiç kimseyi düşünmüyor. Emniyet şeridine de giriyor. Başkalarının haklarını da yiyor. Hukuku da bilerek, isteyerek çiğniyor. Ardından da diyor ki, bak onlar da yapıyorlar. Büyükler de yapıyorlar. Ben niye yapmayayım?
Değil mi? çok çok. Yani orada hep olumsuzluklar emsal oluyor. Yani bizde öyle bir şey vardır değil mi? Kim sıraya giriyor kardeşim? Baksana giren mi var? Yani herkes zaten %60'ı sıraya girse o 30'u 40'ı da uyacak ama bizde ezici çoğunluk kuralsızlığın değil mi?
Şimdi Atilla, oradaki ana mesele etik ve ahlak kavramlarının toplumda oturması. Kanada'da, Avrupa'da bir trafik kazası olursa işte bir sürü gerçekten de bu konuda hemen kimler neye tanık oldularsa çıkıyorlar ve doğruyu anlatıyorlar.
Evet.
Doğru neyse, ne gördüyse onu anlatıyorlar. Bizim toplumumuzda ya şahit bulamıyorsun, ünlü lafımız var ya, aman ha şahit yazarlar. Ve olayı kendine göre çarpıtarak anlatma eğilimi var. Neden? Çünkü etik ve ahlak dediğimiz meseleler bizim toplumumuzda özellikle son dönemlerde hızlı zenginleşme ve gelir dağılımındaki büyük eşitsizlik nedeniyle ciddi erozyona uğramış durumda. Bu arada bir minik açıklama ve hatırlatma. Örnek olarak tıp mesleğinin etiği olur, Doktor Atilla Güner'in ahlakı olur. Kişisel etik olmaz. Anlatabiliyor muyum? Bu çok önemli bir ayrımdır. Yani işte kurumsal etik olur şu şirketin, şu kurumun, şu devlet kurumunun, işte şu kulübün etiği olur ama bireylerin ahlakı olur. Peki ahlak nerede olur? Ahlak ailede olur. Ailede öğretilir değerler. Değerlere sahip olan çocuklar yaşam boyunca bu değerlere tutunurlar. Çünkü değerler karar vermede sırtımızı dayadığımız kavramlar. O karar verirken sırtımızı dayadığımız kavramlar, yani karar dediğimiz şey seçmekle ilgilidir. Seçebilmek için vazgeçmek gerekir. Peki neden vazgeçer insanlar? Değerleri olan konulardan değil, yaşamda değerlerinin dışında olan konulardan vazgeçerler. Ama insanların yaşamlarında, ailelerinde onlara değerler öğretilmezse, o zaman insanlar kendi ahlaki yargılarından, kurumlardan, etik değerlerinden çok hızlı şekilde vazgeçer, toplum kaosa sürüklenir.
İşte hikaye de budur diyorsun. Böyle bir 15 dakikalık radyo programında bunu böyle sizin dikkatinize sundum diyorsun. Cuma akşam. Harika, harika. Yolcu, özlüyoruz sesini. Seni önümüzdeki hafta yine cuma bulursak, cumaları işteyse şöyle bir sesinden, bilginden, o arı gibi gidiyorsun bir yerlerden balını çıkarıyorsun. Onun da biz özünü alalım senden diyoruz. Ne dersin? Uygun mu? Peki. Çok teşekkürler. İyi hafta sonları diliyoruz yolcu. Yolun açık olsun. Sağ ol. Evet, Cengiz Erdil'in sesli dosyalarına geldi sıra. Efendim, önümüzdeki hafta havalar biraz düzelecek. Göreceksiniz, laleler zaten açmaya başlayacak. Bir lale bayramı bütün kenti sarıp sarmalayacak. Peki bu laleler nereden gelir? Kaç tanedir? Bunları geçen senelerde de biz çok uğraşmıştık. 15 milyon lale geliyor. İşte onların kaynağı İstanbul'un yanı başında. Silivri'nin Seymen Köyü. Yolunuz oraya düşerse de gidip bakarsınız. Orada nasıl üretiyorlar? Büyükşehir Belediyesi'ne nasıl satıyorlar? Onları konuşacak Cengiz Erdil. Arkasından denizcilerin dosyaları oluyor her cuma. Denizcilerin dayanışma ve yardımlaşma sitesi Gezgin Korsan'dan Hakan Bey anlatacak denizcilerle ilgili son gelişmeleri. Evet, ben Cengiz Erdil'e bırakıyorum sözü ve sizlere şimdiden iyi akşamlar diliyorum. İyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Nevruz bütün kardeşliğin bayramı olsun, doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde ülkenin. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum tekrar. Hoşça kalın, esen kalın. Söz Cengiz'de.
Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
Sesli Dosya.
Havalar soğuk ama cemreler düşüyor. Nisan'dan itibaren İstanbul yemyeşil olacak, parklar çiçeklenecek. İstanbul'daki parklardaki çiçekler acaba nereden geliyor? İstanbul'un önemli parklarında lale dikimine önümüzdeki günlerde başlanacak. Şimdi Silivri, Seymenler Köyü İstanbul'a lale yetiştiren bir mekan. Burada yüzlerce köylü, çiftçi İstanbul'a lale yetiştirmek için çalışıyor. Silivri Köyleri Süs Bitkileri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Necmettin Eren telefon attığında. Sayın Eren, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk efendim. Size de iyi yayınlar.
Sağ olun. Bu laleleri sizin köyleriniz yetiştiriyor. Sadece Seymenler değil herhalde. Kaç yıldan beri lale yetiştirilir Silivri'de? Kaç köy var böyle?
2007 yılından beri acale yetiştiriciliği yapıyoruz. Mevsimli çiçeği ve acale yetiştiriciliği yapıyoruz. Bu sosyal sorumluluk altında bir büyük şehrimizin bir projesi. Büyükşehir Belediyesi'nin. Buna köylerimize bir gelir olsun diye belediye başkanımız elemanlarını yolladı. Dedik ki gelin size bu sosyal sorumluluk altında bir projede bir ek gelir sağlayalım. Biz de talip olduk. Ben müteahhitim o zaman. Müteahhit yaptığım için talip oldum. Bu vaziyette köylerimize şimdi ek bir gelir olarak lale üretim ve mevsimlik çiçeği üretimi yapmaktayız.
Kaç üretici var efendim? Ne kadardır sayısı?
Şu an 14 tane üreticimiz var. Seymen köyünde.
Mesela gelirleri artmıştır mutlaka. Ne kadar para kazı?
Tabii. Çok büyük bir katkı sağladı bize. Çıkarmış olduğumuz yazlık ürünlerimizi satmıyoruz. Zamanı geldiği zaman fiyatını bulduğumuz zaman satıyoruz. Yoksa fiyatı çıkarmış olduğumuz çiftçilik ürünlerimizi hepsini satıyorduk. Şimdi vatandaşa ek bir gelir olduğu için, bu gelir para geldiği için, çünkü öyle bir zamanda geliyor ki bizim tam paraya ihtiyacımız olduğu zaman büyükşehir bu lale paralarını ve mevsimlik çiçeği paralarını verdiği için bize çok büyük bir katkı sağlıyor yani.
Evet, peki şimdi bu lalelerin soğanlarını da yetiştirmeye başladınız mı? Alıyor musunuz yoksa?
Tabii, şöyle bir şey biz yapıyoruz. Biz lale soğanlarını biliyoruz, büyüklerin ufaklarını tohumu yapıyoruz. Büyüklerine büyükşehire veriyoruz. Büyükşehirde park bahçeleri ekiyor bunlar. Bunlar da Nisan ayında çiçek açacaklar Nisan ayında. Biz buna bir sene önceden büyütüyoruz. Ertesi sene büyükşehire veriyoruz. Büyükşehirde de Nisan ayında bu çiçekler İstanbul'da rengarenk olacak yani.
Çok güzel. Peki bu laleleri kalitesi nasıl? Mesela bir Hollanda lalesiyle rekabet edebilir misiniz? Nasıldır?
Şöyle bir şey. Zaten lale vatanı, ana vatanı Türkiye zaten. Türkiye'ye çok geç kaldı bu. Bu büyükşehirin projesini beraber Türkiye'ye gelmiş oldu. Şu an için Hollanda tabii daha teknik ama biz de onlara yakın bir lale yetiştirmekteyiz yani şimdi doğrusu.
Evet. Peki siz sadece süt bitkileri bir de kooperatif kurmuşsunuz. O da çok güzel. Böyle sadece lale değil herhalde, başka bitkiler de var çevrede.
Yok, mevsimlik çiçekleri de yetiştiriyoruz. Mevsimlik çiçek de İstanbul'a veriyoruz büyükşehire.
Peki ne çiçekleri var? Neler yetiştirirsiniz?
Mesela mevsimlik çiçek olarak menekşe, çuha, ateş, buna menekşeler, çuha, kışlık, yazlık olana da ateş, kadife, begonya, vapur dumanı, papatya, bu gibi şeylere de yazlık mevsimlikçe yetiştiriyoruz yani büyükşehire. Aşağı yukarı yaklaşık köyümüzden yıllık 5 milyon adet çiçek gidiyor İstanbul'a.
Peki diğer köylere de örnek olmasını dileyelim ama var mı çevrenizde başka böyle kooperatifler sizin gibi?
Silivri'de yok. Silivri'nin köyünde yok. Çatalca'nın köyünde ama Çatalca'nın lale olarak sadece Silivri'nin Seymen köyü var lale olarak. Biz öteki köylere de öneriyoruz tabii gelmeleri için, ekmeleri için. Onlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz isteyenlere.
Peki bu mesela kaç, 8 yıldan beri bu işi yapıyorsunuz. Mesela ben evimde lale yetiştirebilir miyim? Böyle bir şey olabilir mi? Bir saksıda falan. Onun da yolunu, yöntemini öğrenelim sizden.
Saksıda ya şöyle bir şey. Tabii şöyle bir şey. Lale soğanını Kasım ayında ekeceksin. Senin bahçende hiç çıkarmazsan senelerce açabiliyor balkonunda saksı içinde. Saksıdan çıkarmazsan. Ama çıkarırsan tekrar dikmek zorundasın yerine. Neden olmasın? Mesela biz ekiyoruz, saksıda da veriyoruz. Büyükşehir şu an park bahçelerinde satıyor bunları. Marketlerinde satıyor. Bizim ekmiş olduğumuz saksıları, saksı içinde laleleri satıyor yani. Neden olmasın? Sizin için olmasın yani.
Evet. Peki siz bir de pazarlama ağı kurdunuz. İstanbul'a getiriyorsunuz şu anda. Mesela diyelim ki başka belediye, İç Anadolu bölgesinden veya Ege bölgesinden bir belediye sizden istedi. Onlara da yetiştirebilir misiniz bu ürünleri?
Tabii bu seneden sonra yetiştireceğiz kalan. Bugün seneye kadar İstanbul Büyükşehir'de bazı lale ama şu andan sonra her tarafa lale verebileceğiz yani.
Evet efendim, şimdi bir de enteresan bir durum var. Şimdi bu lalelerin bir bölümünde de gıda boyası elde ediliyormuş. Bunu anlatır mısınız? Ne? Sadece bir süs bitkisi değil, lalenin bir endüstriyel yanı da var.
Evet. Şöyle bir şey. Süs bitkisi tabii. Şimdi lalenin bir sarı renginden tekstil boyası oluyor. Geri kalanlar hepsine gıda boyası, lokum, elba... Bunları dondurma, bunları yapıyorlar. Büyükşehir bunları zaten yaptı, şey etti. Dokumunu yedi zaten. Yalnız sarı lalede tekstil boyası oluyor sarıda. Ama geri kalan kırmızı, pembe, mavi olanlar, mavi lalelerimiz var. Bunlardan gıda boyası oluyor. Hiç organik, tamamen organik. İçine bir kimyasal olmayan bir boya.
Çok güzel. Bunları da yine belediye aracılığıyla mı satıyorsunuz?
Belediye, Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla yapıyoruz onu. Çünkü biz o fabrikalara gücümüz yetmediği için onlar Büyükşehir hallediyor onları. Büyükşehir alıp bizden oraya veriyor.
Çok güzel. Tabii örnek bir çalışma bu. Silivri'nin Seymenler Köyü 8 yıldan beri farklı bir gelire lale yetiştiriciyle kavuştu. Silivri Köyleri Süs Bitkileri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Necmettin Eren'le konuştuk. Çok teşekkürler Sayın Eren.
Biz size teşekkür ederiz. İyi yayınlar.
Sesli Dosya.
Bir cuma günü daha denizler ve denizciler diyoruz. Ülkemizde kıyı uzunluğu 8333 kilometreyi buluyor. Buralarda 50 marina veya barınak var. 40 bin kişi tekne yapımında çalışıyor. Yani tekne yapımıyla uğraşan firmalardan geçimini sağlıyor. 370 firma var istatistiklere göre ülkemizde. Şimdi telefon hattında Gezgin Korsan Ork, Denizciler Yardımlaşma ve Dayanışma sitesinin kurucularından yine Hakan Zorlu var. Hakan Zorlu, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Cengiz Bey.
Önce şöyle başlamak istiyorum. Tekne sayısı gelişmiş ülkelere göre az, yani kişilere kayıtlı tekne sayısı, gezinti teknelerinden bahsediyoruz, yatlardan bahsediyoruz. Sayısı az ama bir de bunlara Türk bayrağı yerine yabancı bayrak çekilir. Çünkü vergi çok fazla Türkiye'de. Bundan başlayalım. Neden bu kadar vergi alırlar? Mesela Amerikan bayraklı bir teknenin Amerika'daki vergisi ne kadardır?
Şöyle, aslında Türkiye'de vergiler son birkaç yıldır düşmüş durumda. Eskiden motor hacimlerine göre bakılırdı, vergi güçlerine göre verilirdi vergiler. 14 bin lira olan bir kuvvetli motor yatım vergisi şu anda metresine göre alınmakta. Yani eskiden isterse 8 metre olan bir motor yat 14 bin lira vergi öderken şu anda 6-700 lira civarında vergi ödüyor. Türkiye'de vergiler düştü, fakat Türkiye'deki asıl sorun şu: ikinci el tekne aldığınız zaman Türk bayrağı çekememeniz. Ancak ve ancak sıfır tekne alırken Türk bayrağını, ÖTV'sini, KDV'sini ödeyip Türk bayrağını çevirebiliyorsunuz. Fakat ikinci el bir tekneyi alıp da Türk bayrağını çeviremiyorsunuz. Ya da Türk bayraklı bir tekne almak zorundasınız. Bunun için 2009 senesinde bir bayrak affı çıkartıldı. O dönem içerisinde girenler girdi bu affa. Türk bayraklarını çekebilenler çekti ama yeni tekne alacaklar, özellikle ikinci el yurt dışından tekne bulmak isteyenler, aynen aynı sorunu şu anda yaşamaktadır.
Evet. Peki bağlama yerlerinin sorunlarını da biliyoruz. Bu marinalardaki ücretler pahalı ve marinalarda yetersiz. Şöyle bir Almanya'ya bakıyorum. Almanya'da yani 2000'in üzerinde neredeyse çekik yeri ve marina var. Yani Almanya'da bizim gibi böyle mavi turların yapıldığını da sanmıyorum. Çok fazla. Tekne sayısı da çok fazla. Biz neden bu gelişmiş ülkelerde hafta sonu göllere, denizlere giderler, tekneleri böyle trailerlere bağlayıp götürür insanlar? Biz bu manzarayı göremiyoruz ülkemizde. Neden?
Harika bir soru aslında. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'de insanlar teknelerini suya atacak rampa bulamıyorlar da ondan. Belki Türkiye'de 3 tane 4 tane rampa çıkar ya da çıkmaz. Bütün marinalarda rampalar var ama bunların hepsinin ücretleri çok pahalı. Yani siz şu anda alıp da bir trailer, teknemi alıp şuradan Kilios'tan denize atayım dediğiniz zaman böyle bir imkanınız yok. Ya trailerimiz kuma saplanır, tekneniz hasar görür ya da tekrardan çekemezsiniz, atamazsınız. Şimdi bu tür durumlarda dünyada yapıldığı gibi insanlar evlerinin bahçelerine veyahut da garajlarına veyahut da sizin biraz evvel söylediğiniz gibi çeşitli toptancı marketlerin liftler şeklinde yapılan isipleme sistemleriyle tekneleri sokma yerleri var, tekneleri barındırma yerleri var. Bunlar Türkiye'de maalesef yok. Bunun da en büyük açığı bizim day sailor dediğimiz günlük teknelerimizi, günlük çıkıp da deniz zevkimizi tatıp da arkasından tekrar eve çekip de götürebileceğimiz teknelerimizi hiçbir şekilde kullanmamızın tek sebebi de zaten bu rampanın eksikliği. Bence belediyelerin de el atması gerekebiliyor. Bir yere Malta Belediyesi'nde vardı, şu anda duruyor mu bilmiyorum ama eğer bu rampalar çoğalırsa tekne sayılarını daha çoğalacağını göreceğiz herhalde.
Evet. Peki tabii diyorlar ki bot şovlarda her bütçeye göre teknemiz var diyorlar. İşte orta halli insanda ve görüyorum yani gerçekten artık insanlar denize meraklıysa küçük bir tekne alabiliyorlar. En azından böyle ne derler, pat pat motorlu teknelerle gidiyorlar insanlar. Tekne sahibi olmak için nasıl bir bütçe sahibi olmak, çok mu zengin olmamız lazım yani?
Valla tekne sahibi olmak nasıl bir tekne istediğimize bağlı. Aslında bu tamamıyla hayalimizde veyahut da bütçemizde sınırlı bir şey. 500 liraya bir sandalla da çıkardık, tekne sahibi olur, denizin tadını çıkartabiliriz. Milyon dolarlık bir tekne sahibi de olabiliriz. Zaten Türkiye'de biliyorsunuz bizim mevcut amatör denizci belgemiz 24 metreye kadar olan tekneyi kullanmamıza izin veriyor. Tekne sahibi olmak için 6-7 metrelik bir teknemiz, sıfır tekne alacağımızda belki 7-8 sene daha yaşlı 12 metrelik tekne sahibi de olabiliriz. Ama dediğim gibi ne istediğimiz önemli. Motor yapmayı istiyoruz, yelkenli mi istiyoruz, keyif mi istiyoruz, sportif amaçlı bir şeyler mi yapmak istiyoruz? Bunları belirlememiz lazım her şeyden önce. Yelkenli tekne istiyorsak işine rahat durmamamız gerekiyor, çalışmamız gerekiyor. Motor istiyorsak beygir gücü istiyor demektir. Beygir gücü demek de mazot demektir, yakıt demektir ki 10 beygir 2 saatlik 2 litre mazot yakar 1 saatte. Yani 100 beygir girmişse 1000 beygirlik bir motor yatağı aldığınız zaman da 200 litre mazot yakarsınız demektir. Kısacası bütçemize göre aradığımız zaman denizde olmamak için hiçbir sebep yok.
Peki şimdi tekne sahibi olmadan önce tabii her şeyden önce tekneyi kullanmak lazım. Yani öğrenmek lazım, denizi bilmek lazım. Bunu öğreten kurslar var mı yoksa bir usta çırak ilişkisi midir ve de nasıl bir belgeler gerekiyor?
Şimdi Türkiye'de amatör denizci belgesi dediğimiz belge bize veren hatta 24 metreye kadar olan teknelerde kullanılmasını zorunlu tutan bir belge. Yani amatör denizci belgeniz yoksa hiçbir şekilde ehliyetsiz sayılıyorsunuz ve tekne kullanamıyorsunuz. O da şöyle, kürekten gayri bir kuvvetle kullanılan her tekne için amatör denizci belgesi ister der. 15 yaşından sonra amatör denizci belgesi alınabilir. Daha sonra Türkiye'de istenen teknenizin telsizi varsa KMT dediğimiz kısa mesafe telsiz belgesi almak zorundayız. Bunların sınavları düzenli olarak devlet tarafından yapılmakta. Bu kursların hiçbir tanesi şu ana kadar yasal olarak yapılan bir kurs değil, verilen kurslar. Ama işlerinde tabii çok iyi, çok deneyimli denizcilerin verdikleri kurslar var. Bu kurslara katılmak bana kalırsa, çünkü deniz biliyorsunuz asfalt gibi değildir. Birçok farklı faktörler vardır denizde, farklı dinamikler işler denizde. O yüzden kurslara gitmekte fayda var. Ama şöyle vardır. Kurslar vardır, amatör denizci belgesi için kursa gidersiniz, amatör denizci belgenizi alırsınız, belgeyi aldım dersiniz. Biliyorsunuz belge hiçbir zaman için ne araba ne tekne hiçbir şey kullandırmaz. Özellikle benim tavsiyem kişilere tekne almadan evvel tekne kiralamayı denesinler. Artı güneyde veyahut da İstanbul'da olan yelken kurslarını çok rahat bir şekilde internetten araştırabilirler. Ama ilk önce tekne almaları gerekli mi gerekli değil mi onu araştırın. Onu daha doğrusu öğrenebilmek için mutlaka bir teknik kiralamalarını tavsiye ediyorum.
Evet, cuma günlerini denizciler ve denizcilere ayırdık. Gezgin Korsan Ork Denizciler ve Dayanışma Sitesi'nin kurucularından Hakan Zorlu'yla yine önümüzdeki hafta denizleri konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler Hakan Zorlu.
Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.
Atilla Güner'le Akşam Postası. Hafta içi her akşam.